Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Bugün Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı isminde yeni bir programa başlıyoruz. Çok kıymetli Lütfü Aslan abimizle hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim.
Ben İbrahim Özkahyoğlu. Nasipse her cumartesi saat 16'da radyonuzda olacağız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri medya açısından aslında değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli Lütfü Aslan abimizle programın ismini Medyaokur yazarlığı koyduk Lütfü abi. Neden böyle bir isim seçtik? Nedir Medyaokur yazarlığı? Bir başlayalım isterseniz. Evet.
Ben de bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum en derin muhabbetlerimle. Hayırlı bir program olmasını da niyaz ediyorum.
Amin.
Erkan Radyomuzda farklı programlarımız var ama bunu özellikle Medyaokur yazarlığı diye bir ihtiyaca binaen aslında düşünmeye çalıştık. Bu kavram Medyaokur yazarlığı aslında her alanın bir okur yazarlığı olduğu tezinden yola çıkarak. Şimdi okur yazarlık dendiği zaman nasıl okuyacağımız, nasıl yazacağımız, işte bu elifba anlaşılır. Medya okur yazarlığı dediğimiz zaman medyadaki mesajları nasıl yorumladığımız. Çünkü her birisi bir kurguyla geliyor önümüze. Yani bunu üreten insanın bir ideolojisi var, bir bakış açısı var. Ve burada bir niyeti var aslında size ulaştırırken. Yani bunu en güzel belki izah edecek kamera bakış açısıdır. Şimdi kameranın kendine göre bir merceği var. O merceğin kapsadığı bir alan var. Şimdi arkadaki kameramanın odaklandığı nokta niye orasıdır? Orada nasıl bir kaygı? Efendim bu reytingtir. İşte bu tamamen ilgi çekmektir. Şimdi geçenlerde Azerbaycan'da çekim yapan bir televizyon kanalının böyle bir ses duyuyorlar bir anda. Tam da kamera açık. Bakıyorlar bir tane İHA havada dolaşıyor. Fakat bir taraftan da bir füze sesi geliyor. Ve bir anda İHA patlıyor. Onu çekmişler. Çekmeyi başarmışlar yani. Bir Ermenistan İHA'sını Azeri füzeleri vurmuş ve bunu güzel bir şekilde çekmiş. Şimdi bu imkan artık herkes için mevcut. Çünkü ellerinde herkesin akıllı telefonlar var. Akıllı telefonlarla eskisi gibi bir imtiyaz alanı olan medyada şimdi herkes çok rahat yazar, efendim prodüktör, yorumcu, sosyal medya mecralarında herhangi bir yorumdan, haberden daha çok alttaki yorumlara bakıyoruz değil mi? Yani siz de çok işin içerisindesiniz. Bir de tabii şöyle bir nokta var. Özellikle bu günlerde, yani bu yaşadığımız çağ içerisinde sosyal medyanın üzerimize böyle hani bardaktan boşanırcasına yağan bir bilgi bombardımanı içerisinde biz gönlümüzü, zihnimizi nasıl salim tutacağız? Dolayısıyla buradaki mesajlara nasıl yaklaşacağız? Buraları biz nasıl yorumlayacağız şeklinde aslında herkesin eğitim alması gereken bir alan Medyaokur yazarlığı. Ve her mesajın da bu şekilde yönlendirilmiş bir muhtevası olabileceğine dair bir bakış açısından hareket ediyor. Ben bunun başta çocuklarımız olmak üzere özellikle gençlerimizin şu dünyanın kendilerini yönetmek istedikleri yerlere kendi istekleriyle gidip gitmemekleri kendilerine kalmış. Ama manipülasyon, dezenformasyon ve yönlendirme diye böyle sık sık duyduğumuz kelimelerle ortaya konan bir aslında saldırıya maruz kaldıklarını düşünüyorum. Buradan salim kalmanın yolu aslında Medyaokur yazarlığından geçiyor. Dolayısıyla biz bu programda büyük oranda belki senin yönlendirmelerinle güncele gireceğiz ama o güncelin içerisinde aslında burada ne söylemek isteniyor? Nasıl bir efendim kurgu var? Medya burada nasıl bir rol oynuyor? Yani işin tabii yorumculuk boyutuyla bu da farklı biraz. Bunu da belki ayırmak lazım. Yani yorumculuk dediğimiz zaman herhangi bir gelişmeyle ilgili siyasi, ekonomik bir takım yorumlarda bulunulabilir. Bu belki bu boyutta vardır ama esas bizim oradaki mesajın nasıl kurgulandığı, kullanılan fotoğraflar diyelim ya da o çekim teknikleri veya bunun aslında kendisinin ideolojiye dönüştüğüne dair. Ben şöyle sözlerimi tamamlayayım. McLuhan diye bir Kanadalı iletişim bilimci var. Bu interneti görmemiş bir bilim adamı. Fakat interneti tahmin etmişti. Yani kehanet ne kadar doğru bir tabirdir bilmem ama böyle bir kehaneti var. Yani insanoğlu sanayi devrimiyle elini uzattı. Yani elini genişletti. Radyo ile kulağını genişletti. Televizyonla gözünü genişletti. Şimdi öyle bir alet gelecek ki, öyle bir araç gelecek ki bununla da zihnini ve hayal dünyasını genişletecek. Bu zannediyorum bilgisayarlarla olacak. Çünkü o dönemde ilk bilgisayarlar oluyor. Şekli bir kehanette bulunmuş. Hakikaten de bunun bugün şeyini yaşıyoruz. Zihnimizi ve hayalleri genişletmenin yolu internet üzerinden oldu şimdi. Yani bunun belki bir sonraki adımı kalbi genişletmek mi olur? Fakat buna insanoğlu talip olur mu onu da bilmiyorum. Çünkü en başından beri zaten dinin şeyi bu. Teklifi bu yani. Tabii. Kalbinize bakın, kalbinizle aslında hayata yürüyün diye. Bu arkadaşın bir sözü var. Çok böyle metafor haline gelmiş. Çok kullanılır. Medyum mesajın kendisidir. Yani mesajları ilettiğimiz medyum, televizyon bir medyum, internet bir medyum, radyo bir medyum. Yani araç yani. Araç nasıl mesaj haline gelmiş? Çünkü araçta ifade ettiğiniz mesaj bizatihi aracın kimliğiyle bütünleşmiş. Oradan yola çıkarak herhangi bir mesajın ilettiği doğrudan daha ziyade nerede iletildiği, nasıl iletildiği çok daha önemli. Dolayısıyla ne söylediğin değil, nasıl söylediğin, ne efendim iddia ettiğin değil, nasıl göründüğün, nasıl algılandığın çok daha önemli bu yeni dünyada.
Evet, aslında yani geleneksel medya diye hani akademik tabirle ana akım medya dediğimiz şeyin belki de sonlarına yaklaşıldığı da iddia ediliyor biliyorsunuz. İnternet medyası, sosyal medya artık herkes haberci, bilgiye ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla aslında en başta söylediğiniz şeye dönersek müthiş bir bilgi kirliliği de var. Yani bir bombardıman var. Burada tabii medya okur yazarlığı ön plana çıkıyor. İnsanlar Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, televizyon ve radyonun, gazetenin haricinde acayip bir bildirim bombardımanına maruz kalıyor. Burada tabii yavaş yavaş da bir takım ihtiyaçların da ortaya çıktığını görüyoruz. Ne tür ihtiyaçlar? Artık insanlar sadece ulaşmak istediği haberlere, sadece ilgi alanıyla ilgili haberleri görmek istiyorlar. Çünkü bugün hani ortalamasına bakarsak bir haberleri okuyacağımız bir internet sitesinden girdiğimiz zaman görmek istemeyeceğimiz, ilgi alanımız olmayan onlarca haber görüyoruz. Sağda kutucuklar, slider'da 20 tane haber, sürekli açılan pop-up'lar korkunç bir şey var tabii. Burada tabii seçicilik de önemli değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Bu tam çok önemli bir nokta. Çünkü bize istemediğimiz bir içerik aslında dayatılıyor.
Evet.
Bu içeriğin dayatılması da aslında hani kendi içinde bir ekonomik mantığı var. Yani bizim görmemizi istedikleri her türlü mesajın arkasında aslında bir ticari dünya var. Şimdi herkes diyelim gençlere talip. Niye? Bunlar çünkü efendim tüketirlerse iyi tüketirler. İşte falanca grup, işte falanca yaş grubu, filanca hani o tüketim kalıpları içerisinde bunlar tasdif ediliyor ve onlara uygun mesajlar üretiliyor. O mesajlar da acaba hangi mecradan daha efendim etkin bir şekilde iletilebilir? Dolayısıyla biz belki hiçbir şekilde televizyon açmasak, telefon açmasak, efendim sadece dışarıya hayata katılsak yine binlerce mesaja maruz kalıyoruz. Başımızı çeviriyoruz, orada bir tane büyük bir billboard. Buradan bir efendim ses geliyor kulağımıza. Ya bunların hepsi aslında bize bir şeyleri ya satmak, ya dayatmak veyahut da efendim hayatımızı değiştirmekle ilgili tekliflerle geliyorlar aslında. Yani bunların zamanla hani o kurgu filmlerde olduğu gibi bilim kurgu filmlerinde işte efendim uykumuzda da ya da bizim böyle bir hani zihnimizin arka planına bilinçaltımıza da verilebileceğini hatta bunun yapıldığını işte bu hani hep böyle komplo gibi anlatılır 25. kare konuları yani 24 kareden oluşuyor bir saniyede şeyler. Diyelim bir filmin hareketli sahneleri 25. kareyi göz göremiyor. 24 kareyi görüyor. 25. kareye siz bir diyelim reklam figürü veya reklam objesi yerleştiriyorsunuz. Görmediğinizi düşünüyorsunuz ama beyin onu algılıyor ve diyelim o neyse onun ihtiyacını hemen hissediyor. Dolayısıyla bu burada işte çok doğru bir şey söylüyorsun İbrahim. Yani bizim seçici olmamız gerekiyor. Çünkü sessiz kirlenmeye maruz kalıyoruz. Evet. Buna sessiz kirlenme diyor iletişim bilimciler. Yani nasıl hiç girmediğiniz bir odada 3 gün sonra bakarsınız bir toz, bir karış toz olmuş her taraf. Onun gibi bizim de zihnimiz böyle her bilgi parçasıyla aslında faydası yoksa eğer. Faydasız ilimden de Peygamber Efendimiz biliyorsunuz Allah'a sığınmış. Yani faydasız ilim bu anlamda faydasız bilgi, faydasız malumat yük. Ve gittikçe bizim o kalbimize sıklet oluyor, gönlümüze sıklet oluyor. Orada işte seçicilik çok önemli. Kendi istediğimiz, kendi bakış açımıza göre haberlere ulaşmamız ya da bu tür varsa mecralardan istifade etmemiz gerekiyor.
Tabii. Ya bu seçicilik üzerinden gidersek şimdi reklamlar diyerek hemen isterseniz
sen bir yere bağlayacaksın herhalde.
Altınoluk gündemden bahsedelim isterseniz. Evet. Altınoluk dergisinin okurlarına, tabii herkese açık, sadece abonelerine değil bütün okurlara açık, yeni bir projesi var. Altınoluk gündem her cuma günü yayınlanıyor. Tam da bu bahsettiğimiz aslında hassasiyetleri gözeterek hazırlanmış bir bülten. Nedir? Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeler neler oldu bir hafta boyunca? Onun haricinde kültür, sanat, teknoloji, aile, sağlık kategorilerinde yine aynı şekilde seçkin haberler. Bu haber bombardımanına karşı küçük bir savunma kalkanı diyebiliriz aslında.
Evet, aslında bu Altınoluk camiasının ya da Altınoluk okuyucusunun nezih aslında dünyasına böyle halel getirmeyecek, tam tersi belki katkı sağlayacak bir mütevazi çaba olarak da görülebilir. Bu nasıl ulaştırılacak peki okuyuculara?
Yani şöyle, burada tabii Altınoluk web sitesinde bir abone formu var. Evet. E-mail yoluyla gönderilen bir bülten olduğunu söyleyebiliriz bunun.
Yani e-posta kutusunda bulacak her sabah, evet. Her cuma sabahı.
Her cuma mi? Sabahı. Evet. Altınoluk okurları, gündeme abone olan kişiler her cuma sabahı hayırlı cumalar mesajıyla birlikte bir hafta boyunca neler oldu bakacaklar. Dilerseniz ben kısaca
Buyurun, tabii.
Gündemden biraz bahsedeyim. Bu haftanın gündeminde neler var?
Dün ulaştı yani. Dün ulaşan gündemden bahsedeceğiz.
Bahsedeceğiz. Tamam. Evet. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medya Okur Yazarlığı programında Lütfü abimizle beraberiz. Bu haftanın Altınoluk gündeminde neler var? Kısaca bakalım isterseniz. Altınoluk gündemi tabii böyle ayet, hadis ve nükte ile başlatıyoruz Lütfü abi.
Tabii. Bu işin şanındandır.
Evet. Tabii Türkiye hafta başında Hatay'daki orman yangınlarını konuştu.
Orada hakikaten nasıl ilginç bir şey. Araya girdim ama İbrahim'ciğim. Yani bunu üstlenen inisiyatif kendisine Ateşin Çocukları adını veriyor. Ya bu nasıl bir zihniyet?
Korkunç bir mesaj değil mi yani?
Ya nasıl bir zihniyet ya? Yani bir ara bir şey vardı bak. Tam burası işte bizim aslında tam da bu programı hani niye düşündüğümüze dair bir izahdır. Ateş seni çağırıyor diye bir reklam spotu vardı yani. Ateş seni çağırıyor. Yani böyle bir algı, anlayış, ateşin inanç dünyamızda nereye oturduğunu ya bilmemekten veyahut kasıtlı olarak oraya çağırmaktan.
Bir meydan okuma gibi aslında. Tabii, değil mi?
Evet, bu da öyle. Bu da ateşin okuma. Çocukları. Hı-hı. Sen insana belki verilmiş en güzel hediyelerden birisi olan orman, ağaç, yeşillik, huzurun, belki dinlenmenin, istifadenin mecrası, menbaı olan bir varlığa kastediyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki Ateşin Çocukları inisiyatifi yani.
Evet. Bu arada tabii yani Altınoluk gündemde bu Hatay haberi, orman yangınları haberin hemen altında güzel de bir analiz de var aslında. PKK'nın bu zamana kadar yaptığı kaç yangın, olağanüstü rakamlar. Yani
hep yakmışlar yani.
Tabii. Yani bir yöntem olarak aslında bunu kullanıyor PKK diyebiliriz. Hafta sonu yine hafta başına itibaren tabii Kıbrıs'taki seçimler de çok konuşuldu. Yarın ikinci seçim var. İkinci tur seçimleri var. Evet. Başbakan Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı yarışacak. Diğer adaylar artık ikinci turda yoklar.
Üçüncü aday kimi destekliyor İbrahim'ciğim?
O Ersin Tatar'a şeyi açıkladı. Desteğini açıkladı. Hı, o zaman yani muhtemelen Ersin Tatar kazanacak gibi gözüküyor ama ne olacağı konusunda bir net bir tablo. Şimdi belki şu anlık söyleyemeyebiliriz.
Aslında tam tersi söyleniyordu. Sanki Mustafa neydi?
Akıncı.
Akıncı'ya Mustafa. O sanki destek veriyor gibi. İdeolojik olarak aynı sanki bağlamda bakıyorlar ama Ersin Tatar'dan yani olması ilginç.
Bir aday değil, bildiğim kadarıyla iki aday da ikinci tura katılmış iki aday da Ersin Tatar'a desteğini açıkladı. Evet. Ersin Tatar %32.4 almıştı.
Ersin Tatar'la Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye bakışlarını hemen böyle bir kısaca
yani çok birer cümleyle söylersek aslında Ersin Tatar'ın biraz daha hani Türkiye'ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Seçim propaganda döneminde de benzer bir yaklaşım sergiledi. Özellikle Türkiye mesela marşın açılması konusunda daha önce de açıklamalar yapılmıştı. Ve Maraş'ı açıldı. Ersin Tatar burada tabii önce oldu. Mustafa Akıncı ise biraz farklı bir profil sergiliyor. Yani Rumlara toprak vermeliyiz gibi bir açıklaması çok konuşulmuştu mesela. Herhalde nerede durduklarını gösteren birer cümleyle aslında bunu söyledim.
İbrahim'cim orada gerçekten bir milletin bir nesil içerisinde bakın bir nesil 25 senedir nasıl değiştirilebileceğine dair çok güzel bir örnektir Kıbrıs örneği. 74'te harekattan sonra oraya yönelik bir yeni bir kurulan milletin, devletin nasıl şekillendirileceğine dair buradan akıl daneleri gitmiş bizden.
Evet.
O onların verdiği akıllarla hakikaten bugün ezana Arap yaygarası diyen, böyle efendim Türkiye'yi düşmandan daha beter gören, Rum'dan daha Rum, İngiliz'den daha İngiliz bir böyle nesil yetişti. İmam Hatip liselerine, Kur'an kurslarına düşman ve daha düne kadar da yoktu bunlar yani. Ezanı böyle toptan yasaklatmaya çalışan, böyle çok ilginç bir güruh tabiri caizse.
Evet.
Öyle bir güruh. Şimdi onun yani bir 25-30 senede nasıl yetiştiğini analiz etmek aslında toplum projesi, sosyal mühendislik dediğimiz şeylerin nasıl aslında bilinçli olarak böyle ufak ufak adımlarla topluma yerleştirildiğini görmek açısından gerçekten öğretici bir örnek Kıbrıs. Yani dik durmak lazım birçok noktada. Oralar mevzilerdir, kaybetmemek lazım yani.
Kesinlikle. Altınlık gündeme tabii Azerbaycan gündemi de var. Biliyorsunuz Karabağ'da ciddi çatışmalar oluyor. Azerbaycan kesinlikle artık burası bizim topraklarımız ve biz asla geri çekilmeyeceğiz diyor.
Ateşkes işe yaramadı yani.
Yani ateşkes çok kısa sürdü. Yaklaşık 6 saat sonra yani anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 6 saat sonra Ermenistan'ın ihlal ettiği ve sivil yerleşim alanlarına saldırı yaptığı bilgisi geçti Azerbaycan. Görüntüler de var. Net bir şekilde gözüküyor.
Yani bu kadar fakir aslında yoksul kendine göre böyle ilginç bir ülkenin aslında savaştan medet ummak gibi bir yola başvurduğunu da düşünebiliriz. Yani bu gerilimi tırmandırarak aslında böyle bir sürekli savaş iklimi içerisinde ya ulusu bir arada tutmaya çalışıyorlar veya bir başka hesapları var ama bu bence Ermeni diasporasından bağımsız düşünülemez yani.
Kesinlikle. Ya aslında oraya da bir parantez açabiliriz birlikte. Çok popüler isimler var tabii. Yani Ermeni diasporası, Amerika'da yaşayan, dünya cünlü isimler var. Yani korkunç bir propaganda yapıyor Ermenistan.
Evet, evet.
Yani Azerbaycan bu konuda biraz daha geride kaldı gibi. Daha doğrusu Ermenistan aslında bu konularda hep mahirdi diyebiliriz. Yani Amerika'da, İngiltere'de inanılmaz lobileri var.
Aslında o lobileri harekete geçirmeye çalışıyorlar şu anda. Normalde Ermenistan yoksul, gittikçe böyle gündemden düşen bir ülke, silik bir ülke olarak devam edecekken aslında bu tür bir hani zenginliği maruf olan, işte etkisi maruf olan, işte Hollywood'da şurada burada böyle geniş bir desteği olan lobiler harekete geçirilerek aslında ve bunu tabii ateşkes olursa o zaman ne olacak? Tamam tamam eski günlere dönelim olacak. Savaşın devam etmesi lazım. Ya bu da inşallah Azerbaycan'a gelecek yani.
İnşallah. Son olarak ya gündem kısmında tabii Macron açıklamaları var. Tabii Macron da konuşmak lazım. Bu hafta yine İslamofobi konusunda enteresan bir çıkış yaptı. Araya gitmeden önce dilerseniz hadiseden bahsedeyim ben size. Mali'de 2016'da kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan Sophie Petronin Fransa'ya döndü. Macron da onu karşılayacaktı.
Tabii, karşıladı da.
Evet.
Fakat orada çok ilginç bir şey oldu. Hoş geldin Sophie toprağına. Çünkü 2016 yılında kaçırılmış Mali'den kuzeyindeki bir Gao bölgesinde çocuklara yardım amaçlı bir organizasyonun içerisindeyken. Bu arada 75 yaşında yani 70 yaşındayken kaçırılıyor ve 4 sene boyunca orada mahsur kalıyor. Ama ilginç bir şekilde yani bir ara Taliban'ın eline düşen böyle bir İngiliz gazeteci vardı hatırlar mısınız? O da Müslüman olmuştu. Yani kaçırmışlar ama ona öyle bir dünya vermişler ki ebedi hayatı da inşallah kurtulmuştur. Sophie olmuş Meryem.
Evet.
Yaş olmuş 75. Geri dönüyor. Geri dönerken de Fransız Cumhurbaşkanı bir şov yapacak. Orada işte kurtardık biz yani bakın tarzında. O hoş geldin Sophie diyor. Ben Sophie değilim, Meryem'im artık diyor. Ve her fırsatta minnettarlığını ifade ediyor kendisini kaçıranlara. Ve oraya ben gideceğim yine, o çocuklara yardım edeceğim diye. Dolayısıyla Macron'un şovu da yarım kaldı. Bu sadece o şovla ilgili bir şey değil. İslam'a yönelik çıkışının da aslında en güzel cevabını almış oldu. İslam dünyanın her yerinde krizde diyen Macron, işte İslam'ın dünyanın her yerinde, en böyle geri kalmış bölgede bile Allah'ın izniyle böyle bir hidayet kaynağı olduğu, ebedi kurtuluş sermayesi olduğunu bizzat böyle gören göze, duyan kulağa, efendim hisseden kalbe göstermiş oldu. Çok güzel oldu yani. Güzel bir Macron'a cevabı yine bir mühtedi verdi yani elhamdülillah.
Evet, kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programında kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz. Lütfü abicim, şimdi Altınok gündemde kültür sanatla ilgili bir kategori var. İlginç bir haber. İslam Ansiklopedisi Eylül ayı boyunca en çok hangi maddeler arandı?
Güzel bir habermiş bu gerçekten, evet. Neymiş peki?
Şimdi İslam Ansiklopedisi her ay kendi şeyinde, kategorilerinde en çok neler arandı diye yayınlıyor bunu. Ağustos'a, Eylül'e. Eylül ayında öne çıkan ilk üç haber. Kıyamet alametleri, kelime-i tevhid, Selçuklular.
Kıyamet alametleri de sonra kelime-i tevhidin gelmesi ibretlik yani.
Evet, gerçekten hoş olmuş. İslamcılık, Hasan Sabbah, Bağdat Paktı, Ehl-i Şer, Uşakiye diye devam ediyor. İkinci Abdülhamit diye devam ediyor.
Hepsinin bir bağlamı var ama değil
evet,
mi?
Evet. Hepsinin bir bağlamı var. Evet. Ben devam edeyim mi yoksa?
Yok, ben şunu söyleyeceğim sadece. Yani İslam Ansiklopedisi çok kıymetli bir hazine yani. Gerçekten tabii, orada olağanüstü. Müthiş bir birikim var yani. Müthiş bir birikim var. Ve yani biraz belki bu ansiklopedi için yıllarca o çünkü cilt cilt gelirdi. Ben biliyorum İbrahim'cim böyle çocukluğumuzda camimize böyle İşte 13, 14, 15 böyle sürekli eklenirdi.
Ve kütüphane dolardı.
Kütüphane dolardı. 40 küsür cilt bitti. O manada doldu. Bu dijital patladı. Hemen de dijitali açtılar şeye.
Evet.
Dolayısıyla evet. Hani sanki biraz böyle o ciltlerle alanlara böyle çok mu şey oldu diye.
Evet, bir talihsizlik.
Yani biraz böyle gerçekten. İçim acımıştır ama genç nesil içinde çok güzel bir şey oldu gerçekten. Allah razı olsun, o camiler, cami cemaati desteklemiş oldular. Bu büyük bir projeydi çünkü.
Ve olağanüstü bir kalite değil mi?
Milletin, yani bu milletin yüz akı projelerden bir tanesidir yani. Allah razı
Allah
olsun.
Razı, gerçekten. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Dolayısıyla oradaki maddeler de çok kıymetli maddeler yani. Bizim özellikle ilahiyat fakültelerindeki müspet birikimin aslında bir yansıması. O hocalarımızın birçoğu kıymetli. Bir takım eleştiriler getirebilir. Efendim şu maddede şöyle bir şey var. Her şeyde olur. İnsan yapısı her şeyde böyle bir. Ama geneline bakıldığı zaman çok hayırlı, güzel bir hizmet oldu. Ve insanlar da çok güzel istifade ediyorlar.
Evet. Şimdi arama sonuçları bize bir şey gösteriyor. Ben hemen o önce maddelerden bahsedeyim. Sonra konuya geçelim. Mesela üçüncü maddede Selçuklular, beşinci madde yine en çok aranan beşinci madde Hasan Sabbah.
Birinci madde neydi bu arada?
Birinci madde kıyamet alametleri.
Kıyamet alametleri.
Evet.
Kıyamet alametlerini merak ediyor insanlar çünkü hakikaten sanki böyle ahir zaman yaşıyoruz yani küçük kıyametler, büyük kıyamet.
Evet. Evet. Tabii. Televizyon dizileriyle ilgili aslında aramaların çoğunluğu ön plana onun çıktığını görüyoruz. Biliyorsunuz Hasan Sabbah çok konuştu Selçuklu dizisi. Yine Selçuklular çok aranmış aynı şekilde. Hızlıca bakıyorum yine televizyon dizisi 2. Abdülhamit muhtemelen diyorum. Çünkü ilk bölümü yeni sezon ilk bölümü bu haftaydı ya da bir hafta geriden
artık o düşüşü biraz sanki gündem alacaklar değil mi Abdülhamit'le ilgili? Yeni
şimdi sezonda artık tabii yavaş yani, yavaş evet. Son dönemlerine yaklaşıyoruz. Yine Berkehan, Selefiye yine Hasan Sabbah'la birlikte bağlantılı. Sencer, Melikşah.
Dolayısıyla dizileri izliyorlar. ve merak ediyorum.
Güvenilir bir kaynak olarak anladığım kadarıyla.
Bu televizyonun bayağı ciddi hala etkisi olduğunu gösteriyor. Tabii. Yani tamam bir nesil belki genç nesil özellikle Z kuşağı dediğimiz tamamıyla internetten besleniyor ama yine televizyon azımsanmayacak bir oranda.
Televizyon etkisi tabii. Gazetenin büyük ölçüde artık kırıldığı söylenebilir. Yani internet haberciliği daha da ön planda. Yani gazeteler de aslında internet haberciliği yapıyor. Yani mesela gazetelerin ilk sayfalarının içeriklerine baktığımız zaman büyük bir kısmının artık sosyal medyada üretilen haberler olduğunu görüyoruz lütfen.
Yani bak düne kadar yani 3-5 sene önceye kadar gazetelerin sistematik haber merkezleri yani oluşturmuş oldukları işte muhabirler, ücretli yapılar falan aslında televizyonu da besliyordu. Yani dolayısıyla medyayı da diğer sosyal medya mecralarını da besliyordu ama demek ki bu da yavaş yavaş artık gazetelerde gittikçe ufala ve tamamen bu sosyal mecralardan beslene aslında organize bir habercilik faaliyeti kalmadı gibi sanki yani.
Yani öyle
yani şey. Yani bu işin endüstrisi gittikçe zayıfladı.
Yani şimdi dünyanın sayılı gazetelerine bakıyoruz Lütfü abi. İnternet aboneliğine geçmiş. PDF formatında gönderiyor.
Evet.
Yani dergilere bakıyoruz. Haftalık dergiler aylığa dönüyor. Yani bunun sadece kağıt maliyetiyle veya baskı maliyetiyle açıklanacağını düşünmüyorum ben açıkçası.
Evet.
Yani bu da başka bir şeye gidiyor. Şimdi televizyonu besleyen sosyal medya akşam ana haberlere ana haber saatinde kanalları şöyle bir geçsek baksak hep yurttaş haberciliği var.
WhatsApp attı.
Evet. WhatsApp hattından gelen görüntüler.
Yurttaş haberciliği nedir bu arada bunu da.
Yani yurttaş haberciliği aslında yani günümüzde yani ortaya çıkmış bir tanım gibi sosyal medya ile birlikte çıkmış bir tanım gibi herkes haberci.
Evet.
Akıllı telefonu olan, kamerası olan herkes o gün Türkiye'nin gündemini belirleyebilir. Nasıl?
3 dakikalığında ama. Evet. Herkes bir gün gelecek 3 dakikalığında meşhur olacak diyordu bir televizyoncu. Gerçekten o günleri yaşıyoruz. 3 dakikalığında belirleyebilir. Evet, dediğin gibi. Metrobüste birisini çeker. Diyelim yolda bir gördüğü kazayla ilgili bir güzel video paylaşır. Ama 3 dakika sonra kimse onu hatırlamayacak.
Çünkü yeni bir gündem geliyor. Evet. Olağanüstü bir şey var. Çok hızlı bir akış var. Onu hemen tüketilip yeni bir şeyin konuşulması lazım.
İşte buradaki derin gündemi görmek lazım İbrahim'cim. Evet. Hakikaten. Yani bu sürekli yeni şeyler arama, sürekli yeni şeyler tüketme aslında eğilimi gittikçe bizi ruhsuzlaştırıyor. Kimliksizleştiriyor. Yani esas gündeme bizim odaklanmamızı sağlayan bir çeldiricilik var burada. Ve bu da tam aslında U.S. Fisufi'yi sudurin nas gibi o hani Muavize-Teyn surelerinde ifade edilen şeytanın sanki böyle o vesveseleri, fısıltıları yani çeldiriciliğiyle çok belki akraba bir şey yani. Yani bu açıdan böyle insanın odaklanması belki zorlaşıyor artık.
Yani şimdi mesela bir televizyon kanalı iki gün yayına kapansa veya elektrikleriniz gitse televizyon izleyemeseniz bir tribe girmezsiniz. Ya da her gün satın aldığınız gazete o gün çıkmasa ertesi gün çıkacak diye düşünürsünüz. Ama mesela bu hafta mesela sosyal medyada böyle enteresan küresel çapta kesintiler oldu. Bir gün Instagram kilitlendi. Dün akşam iki akşam önce Twitter kilitlendi. Yani bakıyoruz. WhatsApp, herkes bu sefer WhatsApp'a dönüyor. WhatsApp'tan Twitter gitmiş, şöyle Instagram geldi mi, gitti
yani
mi?
Yani hakikaten bir çılgınlık gibi sanki ya.
O akşam kapanıyor sanki.
Yani hayatımızda bir efendim şey oldu, boşluk oldu yani.
Evet.
Allah Allah, ilginç. Yani demek ki o noktada hakikaten belki yakında bu tezkiye ve tasfiye babında sosyal medya orucu. Bunlara ara ver kardeşim. Sen böyle, hatta mesela şöyle bir şey olabilir mi? Yani eskiden şey derlermiş mesela oğlum şundan uzak dur. Şimdi gelecek mesela bir terbiye ihtiyacı da kalmadı da gerçi. Hani ya efendim ben kamil insan olmak istiyorum, adam olmak istiyorum diyen birine büyükler ne diyecekler? Oğlum Twitter'dan uzak dur, sosyal medyadan uzak dur, şu efendim cep telefonundan uzak dur. Ya bu buraya doğru gidiyor hadise.
Tabii yani psikiyatrik açıdan baktığımızda da zaten hani internet bağımlılığı tedavisi diye bir şey var.
Evet,
hani akademik çalışmalar, psikiyatlar çalışıyor bu konuda.
Bir de bir hastalık daha var. Hani güncelden uzak kalma korkusu. Acaba ben onu herkes gibi ilk defa duymazsam veya ilk ben duyan olmazsam ne olur acaba diye böyle bir sürekli şey var. Bir de bu Bunu yani cep telefonunu yoklama sıklığı. Bu da bir şeye döndü yani, bir tür obsesyona döndü yani. Sürekli oraya bakıyoruz. Yeni haber geldi mi? Neyi bekliyoruz bu arada onu bilmiyoruz bak.
Evet, bu çok önemli aslında.
Neyi bekliyoruz? Ani nebe il azim diyor ayet-i kerimede. Büyük haberi diyor. Onu bildirdin mi? Yani nereden bilecekler o büyük haberi? Büyük haber ne? O büyük haber aslında senin işte belki hadi tamam iş bitti gel bakayım bu tarafa denecek olan o aslında kıyametin, küçük kıyametin yani. Bununla ilgili gündemi insanlar ıskalıyorlar bu.
Evet.
Yani hiç kendilerine faydası olmayan tamamen efendim böyle bir mala yani mala yani ifadesi tam bu işin aslında şeyi yani kelimesi.
Tabii. Rakamlara baktığımızda da tabii 2020'nin ikinci çeyreği itibariyle Facebook kullanıcı sayısı 2.7 milyara ulaştı. Dünya genelinde.
Türkiye'de de sanki nüfusun yarısını Facebook kullanıyor herhalde.
Tam rakam bilmiyorum
30,
ama
30 milyon civarında
muhtemelen
gibi sanki.
Muhtemelen. Evet. Türkiye'de bu arada dünyada 12. sırada. Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır, Bangladeş, Türkiye diye gidiyor sıralama. Hmm. Tabii burada Avrupa ülkelerinden göremiyoruz. Avrupa ülkelerinden birini göremiyoruz. Bu da ilginç.
Çünkü genç nüfusla alakalı bir şey bu.
Hı hı.
Yani genç nüfus daha çok bu işlere giriyor. Oralarda da genç nüfus gittikçe azaldığı için muhtemelen orta yaş ve üstündekilerin böyle bir şeyleri yok yani.
Tabii yani sosyal medya artık hayatımızı şekillendiriyor ama tabii yani şekillendirmenin ötesine başka bir yere geçti galiba. Yani
yeni insanlar üretiyor.
Evet.
Yani artık bir böyle şeyden bahsedilir ya böyle efsane gibi hakikaten olmuş bir hadise. Yani evin biraz ilerisinde bir dere akıyor. Çocuk böyle emekli oraya gitmiş. Birden yuvarlanmış. Kadın tweet atıyormuş. Çocuğum şimdi dereye yuvarlandı. Ben de ona koşturuyorum falan gibi böyle yani. Ya insan elinden telefonu atar ona koşturur ama öncesiz bir paylaşıyorsunuz bunu ondan sonra yani o paylaşmanın görünmenin göstermenin gözükmenin şehveti her şeyin önüne geçmiş durumda. Yani bu noktada hakikaten ciddi bir şeye ihtiyaç var seferberliğe böyle sosyal medya seferberliğine hem kullanım açısından hem üretilen içerikler açısından şimdi orada her şeyi bulabiliyorsunuz. Biraz böyle hani uzak kalalım kapatalım kimse bu mecralara erişsin erişmesin. Buralarda çok şey yok. Bir ne diyelim? Akıllıca bir strateji bu değil bu. Yani içerisinde yer alıp belki onu biraz daha makul ölçülerde kullanmayı tavsiye edip ona uygun da içerikler üretmek.
Tabii en önemlisi içerik tabii değil mi
evet,
burada?
İçerik. İçerik evet. Her zaman içerik yani. Yani siz eğer alternatifini koyamazsanız ortaya maalesef işte hep böyle tabii insanların bu nefsi taraflarından beslendiği için şimdi eski habercilik de öyle değil miydi? Nerede sansasyon varsa o haber olur. Böyle iyi bir şey, güzel bir şeyi yani rutin giden bir şeyi kimse haber yapma duyma ihtiyacı hissetmez. Yani bu aslında insanda var olan eskiden beri bir eğilimdi. Yani hep böyle kötüyü, çirkini fahiş etmek veya bir şekilde onu paylaşmak, yaymak aslında tam da İslam'ın istemediği bir şey ama bunu sosyal medya o kadar öne çıkarttı ki yani şu mesela söz bence Twitter'ın mottosu olmalı. Yani Twitter kullananların yani kişinin efendim yani söz aktarması kendisine gelen bir sözü doğruluğuna bakmadan ya da yanlışına bakmadan sözü aktarması kendisi için vebal olarak yeter. Yani böyle bir bakış açısı ile bakıldığında ciddi falsolar var Twitter'da. Yani neyi tweetliyorsun? Yani neyi mesela beğeniyorsun? Neyi yönlendiriyorsun? Ne daha çok seni... Bir de ilginç bir şey. Yani eğilimleriniz zamanla sizin görmeye başladıklarınız oluyor. Bu yani işte bir takım ölçüm aletleriyle. En önemlisi de bizim kullanım alışkanlıklarımızla.
Evet.
Bizim eğilimlerimizi çok rahat tayin ediyorlar. Dolayısıyla sen diyelim bir gün lokantaya gittin ya ben aslında şu tür yemeklerden hoşlanırım dedin. Hemen ertesi gün sana o tür yemekler gelmeye başladı. Sonra gittiler hiç sormuyorlar artık. Sen de hep onlardan yeme. Bir müddet sonra bu sende hakikaten çeşitli yemek yememek gibi. Hep istediğini yemek gibi. Çocuklarda da vardır ya. Hep böyle kendi istediklerini yemek isterler. Ama tek taraflı beslenme oluyor. Eğilimler de zamanla işte insanda bu tür bir aslında körlüğe yol açıyor. Bir müddet sonra siz her şeyin olduğunu düşündüğünüz bir dünyada aslında sadece sizin hoşunuza gidenlerin olduğunu görene kadar iş işten geçiyor belki.
Ve burada tamamen siz de e-mailinizi girip işte şifrenizi belirleyip oraya katılıyorsunuz. Aslında orada bir gönüllülük de var. Yani evet. Hepimiz gönüllü olarak giriyoruz aslında evet. Sosyal medyaya.
Evet.
Yani bu yönlendirme meselesini aslında biraz konuşabiliriz. Yani Amerikan seçimlerinde
dayatma yok yani aslında herkesi kendi kendine istediği noktaya getirmeye çalışıyorlar. Mesela o Amerikan seçimleri dedin. Şimdi seçimler de yaklaştı Amerikan seçimleri. 74 yaşında bir demokrat adayla işte hala kimsenin nasıl davranacağına dair bir öngörüsünün olmadığı Trump arasında. Trump ilginç yani biz... Türk dış politikası açısından hangisi seçilse şey hep böyle her dönem yapılır.
Hep bir soru işareti evet. Oluyor değil mi?
Hangisi yani? Seçilse daha iyi olur diye. Şimdi Biden işte Ermenilere destek çıkıyor. Yunan hayranı olduğu işte konuşuluyor. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hat bildirecek bir gazetecilerle yaptığı toplantıda hat bildirecek derecede kendisi böyle bir seviyesiz yaklaşım sergiliyor. Ondan sonra biz tabii ki Trump'ı şu anda yani Trump da tabii kendi iç politikası açısından bakıldığı zaman siyahlara, işte efendim Müslümanlara yani o azınlıklara özellikle çok şey bakmayan bir insan yani. Elinden gelse hepsini gönderecek. Şimdi bu seçimde acaba hangi mecra öne geçer, önde rol oynar onu bilmiyoruz ama Obama'nın seçildiği dönemde Twitter çok öndeydi. Hatta Obama'ya Twitter yardım etti dediler. Trump'ın kazandığı seçimde de ilginç bir şekilde Facebook Trump'a çok yardım etti. Cambridge Analytica diye bir şirketle anlaşmış evet. Trump'ın seçim bürosu. Ve oradaki kararsız seçmenlere yönelik resmen bir manipülasyon, bir yönlendirme. Tam da bizim konuştuğumuz şekilde o maillerini aslında böyle oynayacak bir stratejiyle gerçekten Trump hiç beklemiyordu kimse nasıl kazanır. Kazandı yani. Orada şimdi sizin altı harekette yani Facebook'ta birisini gördünüz. Arkadaşınız birisi yaptığı bir paylaşımı beğendiniz. Sonra kendiniz bir şey yazdınız. İşte efendim birisinin sayfasına girdiniz. Altı hareket yaptınız. Altı harekette hangi siyasi eğilime sahip olduğunuzu çıkartabiliyor yapay zeka. Evet. Sonrasında da tam da sizin hoşlanacağınız şekilde size mesajlar üretmeye başlıyor. Ve dolayısıyla sizi böyle adım adım adım adım bir yere yönlendiriyor. Tam da bu yapıldı işte bu mesaj medya marifetiyle. Muhtemelen bundan sonra da çok daha sofistike teknikler kullanılacak. Çok daha belki yoğunlukla bizi her fırsatta yönlendirmeye çalışan bir dünya olacak. İşte tam da burada medya okuryazarlığı çok önemli İbrahim'ciğim. Yani bizim programımızın da ismi bu. Biz burada bunu konuşmaya çalışacağız. Yani böyle bir aslında şey var. Tuzak var yani burası çağdaş dünyanın çağdaş tuzaklarından. Biz zamanımızın insanıyız, zamanımızın çocuğuyuz. Yani bu zamanda doğduk, bu zamanda nerelere yakalanmamak lazım, nelerden salim olmak lazım bunu iyi bilmek zorundayız. İşte en önemli belki tuzaklardan bir tanesi de sosyal medya mecraları, medya dolayısıyla. Bunu işte bir şekilde salim kalabilmenin yolu da orada üretilen mesajların niye üretildiği, nasıl üretildiği, bizi nereye yönlendirmek istediği şeklinde bir uyanıklığa sahip olmaktan geçiyor. Medya okuryazarlığı biraz bunu yapacak. Yani bizim programımız bu anlamda bütün her şeyi çözecek, sadra şifa alacak demiyoruz ama bir şekilde buna yardımcı olabiliriz. En azından bazı teknikler var. Yani işte diyelim bu mesajlardaki birkaç mesajdan sonra zaten nasıl bakmaya teşne olduğumuzu, nasıl bakabileceğimize dair böyle örneklerle, uygulamalarla ben güzel bir program olacağını düşünüyorum.
Peki çok teşekkür ederiz. Erkam Radyo'da Medya Okuryazarlığı programının sonuna geldik. İlk programımızda Altınoluk gündemden de bahsettik. Onun gündem maddeleri üzerinden bir medya okuryazarlığı yapmaya çalıştık aslında.
Her hafta bunu cumartesi günleri 16'da yapmaya çalışacağız.
İnşallah yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.